SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 21 Ocak 2026 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına, onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kurduğu ve hem Avustralya hem de Türkiye'nin davet edildiği Barış Kurulu'nu inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında ise 16 yaş altına sosyal medya yasağının ilk ayında öğrendiklerimize bakıyoruz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bize özellikle Zeynep Sönmez'in Avustralya açıkta 3. tura çıkma başarısı hakkındaki mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben Nejat Başar, yayınımız Mert Balkanlı'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Ulusal Parti, hükümetin nefret söylemi ve silah yasalarına karşı oy kullanma kararının arkasında duruyor. İsrail, Kudüs'teki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı Genel Merkezi'ni yıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Suriye Demokratik Güçlerinin misyonunun büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu. Ulusal Parti, üst mecliste hükümetin revize edilmiş nefret söylemi ve silah reformu yasalarına karşı oy kullanma kararlarının arkasında durdu. Senato, partinin Yeşiller ve David Pocock'un da aralarında bulunduğu bağımsız üyelerle birlikte hayır oyu verme kararına rağmen yasaları onayladı. Senatör Bridget McKenzie, silah yasalarıyla ilgili endişesinin Avustralya'nın kırsal kesimlerindeki çiftçiler üzerindeki potansiyel etkilerle ilgili olduğunu söylerken, nefret söyleme yasalarının aceleyle ve kaotik bir şekilde geliştirildiğini savundu.
I think the Prime Minister's been playing politics on this piece of legislation from the start. If he really wanted a bipartisan approach.
Bence Başbakan bu yasa tasarısı konusunda başından beri siyaset yapıyor diyen McKenzie, eğer gerçekten iki partili bir yaklaşım isteseydi, partilerle oturup uygun bir yanıt geliştirirdi diye konuştu. Yeni nefret söyleme yasaları parlamentodan geçtikten sonra, önde gelen bir neo-Nazi tarafından yasal bir mücadeleyle karşı karşıya kalabilir. Eski neo-Nazi grubu Ulusal Sosyalist Ağı'nın başkanı Thomas Sewell, yasaları sorgulamak için para toplamakta. Dün gece geç saatlerde onaylanan yasa, radikal grupların dine dayalı şiddet kışkırtmasını engellemeyi, aşırılık yanlılarını sınır dışı etmeyi ve Avustralya'ya girişlerini engellemeyi amaçlıyor. Queensland'deki Kigari'de ölü bulunan Kanadalı turistin 19 yaşındaki Piper James olduğu belirlendi. Cesedi bir dingo sürüsünün yakınında bulunan kadının, bugün yapılacak otopsiyle boğularak mı yoksa dingo saldırısı sonucu mu öldüğünün belirlenmesi bekleniyor. Polis, kadının cesedinin eski adıyla Fraser Adası olan Kigari'de, sabah erken saatlerde yüzmeye gittikten yaklaşık 90 dakika sonra bulunduğunu belirterek, ölüm nedenine ilişkin tahminde bulunmayı reddediyor. Fraser Coast Belediye Başkanı George Seymour, dingo saldırısında artış olduğunu belirterek, otopsinin kadının saldırıya uğradığını doğrulamasının kendisine şaşırtmayacağını söylüyor.
Over the past few years we have seen an increase in the number of attacks and the severity of it, particularly in relation to children.
Seymour, son birkaç yıldır özellikle çocuklara yönelik saldırıların sayısında ve şiddetinde büyük bir artış gördük. Bu çok çok endişe verici ifadelerini kullanıyor. İsrail ekipleri, Filistinli mülteciler için kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Ajansı'nın Kudüs'teki merkezini buldozerlerle yıkmaya başladı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 2,5 milyon Filistinli ve Suriye, Ürdün ve Lübnan'da 3 milyondan fazla mülteciye yardım ve hizmet sağlıyor. Ancak uzun zamandır ajansı Hamas'la işbirliği yapmakla suçlayan İsrail, 2024 yılında kendi topraklarında faaliyet göstermesini yasaklamıştı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'nın Batı Şeria Direktörü Roland Frederick, bu suçlamaların yanlış olduğunu ve adımın haksız olduğunu söylüyor.
What we saw today is the culmination of 2 years of incitement and measures against UNRWA in East Jerusalem in violation.
Frederick, bugün gördüklerimiz 2 yıllık kışkırtmanın ve Birleşmiş Milletler şartını ve Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'nın ayrıcalık ve dokunulmazlıklarını ihlal ederek bize karşı alınan önlemlerin doruk noktasıdır ifadelerini kullanıyor. İngiltere hükümeti Londra'nın merkezinde devasa yeni bir Çin Büyükelçiliği için planları onayladı. Yerel yönetim başkanı Steve Reed, yıllarca süren protestolar, gecikmeler ve yasal itirazlardan sonra Londra Kulesi yakınlarındaki yer için onay verdi. Durumu eleştirenler, Çin'in Avrupa'daki en büyük misyonu olması planlanan büyükelçiliğin, sürgündeki muhalifler üzerinde istihbarat toplama ve gözetimini arttırabileceğini ve hassas finansal verileri taşıyan yeraltı fiber optik kablolara yakınlığına dikkat çekiyor. Eski İngiliz diplomat Charles Parton, casusluk riskinin gerçek olduğunu ancak kablo tehdidinin yönetilebilir olabileceğini söylüyor.
China is probably the major hacking power and the major espionage power in terms of effort and resources currently in the world. So of course we must be concerned. The question is,
elbette endişe verici çünkü bildiğimiz gibi Çin şu anda dünyadaki en büyük siber saldırı ve casusluk gücü diyen Parton, dolayısıyla elbette endişelenmelisiniz. Soru şu, eğer o bölgeyi işgal ederlerse öncelikle kabloları korumak mümkün mü? Uzman kişilerle konuştum ve onların görüşü bunun aslında bir tehdit olmadığı, sorunun yönetilebileceği yönünde diye konuşuyor. Avrupa Birliği'nin Dışişleri Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın kontrolünü ele geçirme çabaları nedeniyle gerilimlerin artması üzerine adanın Arktik bölgesinin halkına ait olduğunu vurgulayarak Avrupa Birliği'nin Grönland'a desteğini açıkladı. Trump'ın açıklamalarının ve gümrük vergisi tehditlerinin Avrupa Birliği için eşi benzeri görülmemiş bir durum yarattığını belirten Kaja Kallas, Avrupa liderlerini birlik içinde yanıt vermeye çağırdı. Kaja Kallas, Avrupa Birliği'nin eğitim, beceri ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki işbirliği de dahil olmak üzere, Grönland için yakın ve güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğini söyledi. Kaja Kallas, Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'na yaptığı konuşmada, gümrük vergisi tehditlerinin Avrupa Birliği'nin tutumunu değiştirmeyeceğini belirtti.
Let me be clear. Greenland belongs to its people. No threat or tariffs will change that. Sovereignty is not for trade.
Kallas, ama şunu açıkça belirtmek istiyorum. Grönland halkına aittir. Hiçbir tehdit veya gümrük vergisi bunu değiştiremez. Egemenlik ticaret için değildir. Avrupa Birliği, toprak bütünlüklerini ve egemenliklerini savunmada Grönland ve Danimarka Krallığı'nın yanındadır ifadelerini kullanıyor. Avrupa'nın bir yol ayrımında olduğunu söyleyen Belçika Başbakanı Bart De Veris de, Donald Trump'ın Grönland'da dahil olmak üzere provokasyonlarının kıtayı birlik ve aşağılama arasında seçim yapmak zorunda kaldığı bir noktaya ettiğini söylüyor. Çarşamba günü Trump'la görüşecek olan De Veris, bu görüşmeler öncesinde Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Avrupa'nın uzun zamandır yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı yatıştırmaya çalıştığını ve Avrupa'nın artık net bir mesaj vermesi gerektiğini söylüyor.
Until now we tried to appease the new president in the White House. We were very lenient also with the tariffs. We were lenient hoping to get his support for the Ukraine.
Şimdiye kadar Beyaz Saray'daki yeni başkanı yatıştırmaya çalıştık. Gümrük vergilerinde de çok hoşgörülüydük. Ukrayna Savaşı için desteğini almak umuduyla hoşgörülü davrandık diyen De Veris, şu anda çok kötü bir durumdayız. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlıyız ve bu yüzden hoşgörülü olmayı seçtik. Ama şimdi o kadar kırmızı çizgi aşılıyor ki, öz saygımız ile mutlu bir vasal olmak arasında seçim yapmak zorundasınız ifadelerini kullandı. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri ve ordu arasında çatışmalar devam ederken, dün gece Şam'dan yapılan açıklamada SDG'nin elinde kalan son viyaletlerinden Haseke'nin de Suriye'ye entegrasyonu konusunda istişarelerde bulunmak üzere 4 günlük süre tanındığı ve bu süre boyunca ateşkes ilan edileceği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak'la bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmenin ardından TRT'ye yaptığı açıklamada, Ankara'nın SDG ve Şam yönetimi arasında 14 maddelik 18 Ocak mutabakatını desteklediğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam yönetimi ve SDG ile ayrı ayrı görüştüğünü, bunun yanı sıra SDG tarafı, Şam yönetimi ve Amerikalıların bir araya gelmesiyle görüşmeler yapılacağını söyledi. Tom Barak da yaptığı açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri'nin DEAŞ'la mücadelede kritik bir rol oynadığını ancak yeni dönemde bu misyonunun büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, güvenlik sorumluluğunun Şam yönetimine geçtiğini açıkladı. Bununla birlikte canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'de iyi bir iş çıkardığını, Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın çok çalışkan, güçlü ve sert biri olduğunu söyledi. Öylesi bir yerde temiz bir çocuğu göreve getirip bir şeyler başarmasını bekleyemezdiniz ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye ile ilişkilerine de değinen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iletişiminin çok pozitif olduğunu belirterek, Erdoğan'la çok önemli bir telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Gelişmeler ışığında Türkiye İletişim Başkanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki gelişmeler üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştüğünü, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını, Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için öneminin belirtildiği ve DEAŞ'la mücadele ve Suriye'nin hapishanelerindeki DEAŞ'lıların durumu da ele alındığı belirtildi. Bununla birlikte Suriye'de Kürt mahallelerine yönelik saldırılar nedeniyle bu haftaki grup toplantısını Kamışlı sınırındaki Nusaybin'deki sınır parkında yapan DEM Parti'nin eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları Rojava'ya gideceğini açıkladı. Suriye'de 18 Ocak'ta ilan edilen anlaşmanın 2 haftadır devam eden çatışmaları sona erdirmesi bekleniyordu. Fakat SDG komutanı Mazlum Abdi'nin 19 Ocak'ta Şam'da Şara ile yaptığı görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından bölgedeki çatışmalar alevlendi. Menzil cemaatinin önde gelen isimlerinden Muhammed Saki Erol'un İzmir'de kalabalık bir grup tarafından karşılanması tartışma yarattı. Görüntülere tepki gösteren CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, 15 Temmuz'da namluyu millete çevirenler de önce tövbe alıp sonra emir almıştı açıklamasını yaptı. Geçirdiği enfeksiyon sonrası haftalardır yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçı Haldun Dormen'in hayati fonksiyonlarının makinelere bağlı olduğu açıklandı. Gelini, gazeteci Ayşe Arman, durum parlak değil açıklamasını yaptı. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 29 lira 16 kuruştan, 67 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 57 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna baktığımızda ise en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 30 derece, Sydney bulutlardan temizleniyor 26, Melbourne az yağışlı 23, Perth güneşli 40, Adelaide genelde güneşli 27, Hobart'ta yağışlar artıyor 22, Wollongong güneşli 23, Newcastle parçalı bulutlu 25, Brisbane'de yağmur ihtimali var 30, Cairns az yağışlı 31 ve Darwin yağışlı fırtına var 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz, ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.
Sayın dinleyiciler, Mert Balkanlı'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Yaklaşık bir saat önce Zeynep Sönmez rakibini, Arjantinli rakibini Anna Bondar'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi ve Avustralya Açık'ta ilk defa 3. tura çıkma başarısını gösterdi. Zeynep Sönmez'in bir sonraki rakibi Cuma günü Yulia Putintseva, Kazak raket Putintseva şu anda dünya sıralamasında 43. sırada. Evet sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara bakıyoruz. Fevzi Bey, bol güneşli iyi yayınlar dileklerimle demiş mesajında. Emekli Albay Rumuzlu dinleyicimiz, Zeynep Sönmez'in maçını izledim. Çok güzel bir oyun çıkardı. SBS aracılığıyla kendisini tebrik ediyor. Sonraki maçında başarılar diliyorum. Zeynep'e destek için maçını izlemeye gelen seyircilerimize ve yanında Türk bayrağı getirenlere de ayrıca teşekkür ediyorum demiş bu dinleyicimiz. Yenişehir'li Rumuzlu dinleyicimiz, Türkiye'nin Suriye'de eğittiği başta Suriye Milli Ordusu olmak üzere Türk Tank, İHA ve SİHA'lar desteğiyle Suriye Geçici Devlet Başkanı Golani'nin Suriye Ordusu, Amerika'nın eğitip himaye ettiği SDG, YPG terör örgütlerini 3 gün içinde Fırat'ın doğusuna sürerek şimdi Başkomutan Erdoğan komutasında Rojava, Kerkük, Musul'a doğru ilerlemektedir. Görülüyor ki Amerika ve Avrupa ülkeleri maalesef Türkiye ve Erdoğan'ın gücü karşısında Lozan'dan sonra Kürtleri boş vaatlerle bir kez daha satmışlardır demiş bu dinleyicimiz. Vatandaş Rumuzu dinleyicimiz de Suriye'de çok hızlı değişiklikler oluyor. Umarım Kürtler ve diğerleri emperyalizmin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini öğrenmişlerdir. Türkiye'de dersini almalıdır. Trump'ın desteğiyle Suriye'de milli devlet kurulmaz, zaten daha önce Suriye milli devletti, sen emperyalistler istedi diye dağıtılmasına yardımcı ol, şimdi de toparlanmaya çalış. Trump bu desteği karşılığında ne karşılığında veriyor bu desteği, Trump'a ne sözler verildi diye sormuş bu dinleyicimiz de. Evet sayın dinleyiciler, başka mesajlar da var, yayınımızın geri kalanında onları da okuyacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze'de barış planına göre Gazze'nin yeniden inşası bir uluslararası kurul tarafından yönetilecekti. Trump'ın kurduğu bu kurulun aslında hedefinin Gazze ile sınırlı olmadığı görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dünya liderlerini kendi kurduğu barış kuruluna katılmaya davet etti. Gazze'nin yönetimi ve yeniden inşasını denetlemek üzere tasarlanan bu kurul, kısa sürede planlanan görev sınırlarının çok ötesine geçti gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendi kurduğu barış kurulunda kalıcı bir yer için Avustralya doları karşılığı 1,5 milyar dolar ödemelerini istiyor üyelerden. Bu barış kurulu başlangıçta Gazze'nin yeniden inşasını denetlemek üzere tasarlanmıştı ancak planlanan görev tanımı genişliyor gibi görünüyor. Peki kurulun başında kim olacak ve kuruldan ne bekleniyor?
Just yesterday the United Nations Security Council formally adopted.
Daha dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi barış planımı resmen kabul etti ve barış kurulunu resmen onayladı. Bu benzeri olmayan bir kurul. Önemli ülkelerin liderleri bu kurulda yer alacak diyor. İlk olarak Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmek için hazırladığı 20 maddelik planın bir parçası olarak tasarlanan bu kurul, Gazze'yi yöneten Geçici Filistin Komitesi'ni denetlemekle görevli uluslararası bir geçiş organı olacaktı. Geçen Kasım ayında Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan bu kurul, 2 yıllık bir görev süresiyle yetkilendirildi. Quincy Institute for Responsible Statecraft'ın kıdemli araştırma görevlisi Halid Elgindi, Trump'ın daha büyük planları olabileceğini söylüyor.
There is a sense coming mainly from the administration that they would like to broaden the reach.
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden gelen bir algı var ki sanki barış kurulunun kapsamını genişletmek ve hatta mevcut Birleşmiş Milletler sistemini değiştirmek istiyorlar. Bu barış kuruluna katılmak için ülkelerden 1 milyar dolar talep edilmesi konuşuluyor. Dolayısıyla Gazze'nin başlangıç olabileceği açık. Ancak Trump yönetimi için barış kurulunun sonu olmadığı da açık. Ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimi için mevcut çok taraflı uluslararası kurumların yerini alma gibi ikincil bir rol Gazze'deki birincil işlevinden daha öncelikli olabilir. Çünkü Gazze Donald Trump için gerçek bir stratejik değere sahip değil diyor. Şu ana kadar Avustralya ve Türkiye dahil olmak üzere onlarca ülke ve lider kurula katılmak için davet aldıklarını açıkladı. Bunlar arasında Çin, Kanada ve İsrail de var. Rus lider Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de davetli. Şu ana kadar kurucu üye olmaya davet edilen çoğu ülke Macaristan ve Vietnam gibi birkaç önemli istisna dışında bazı tereddütler dile getirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski için Rusya'nın dahil edilmesi endişe kaynağı.
We received the invitation. Diplomats are working on this invitation.
Daveti aldık. Diplomatlar bu davet üzerinde çalışıyor. Bence asıl soru şu. Rusya bizim düşmanımız. Belarus ise onların müttefiki. Dürüst olmak gerekirse bizim ve Rusya'nın belirli bir konseyde nasıl bir arada olabileceğimizi tasavvur etmek benim için hala çok zor diyor. Bu kurula üye olmak için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan davet gerekiyor. Üyelerse davetli ülkelerin devlet veya hükümet başkanları. TÜZE'ye göre her üye kurulun ilk yılında 1,5 milyar dolarlık ücreti karşılayamadığı sürece en fazla 3 yıl görev yapabilecek. Ancak yetkililer üyeliğin herhangi bir zorunlu finansman yükümlülüğü getirmediğini söylüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren bazı konuların konuşulduğu ve ayrıca Erdoğan'ın kurula davet için Trump'a teşekkür ettiği açıklandı. Avustralya Başbakan Yardımcısı Richard Miles ise Avustralya'nın daveti değerlendirdiğini söyledi.
Oh, well, we are in discussions with the United States about this invitation. We very much welcome the invitation, but we'll work.
Bu davetle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Daveti memnuniyetle karşılıyoruz ancak konuyu ayrıntılı olarak ele alıp Amerika Birleşik Devletleri ile bunun ne anlama geldiğini ve neyi gerektirdiği konusunda görüşeceğiz diyor. Kurulun başkanlığını Donald Trump üstlenecek ve Trump'ın yerine ancak gönüllü istifa veya görevini yerine getirememesi durumunda başka bir kişi geçebilecek. Kurulun amacı olarak istikrarı teşvik etmek ve yasal ve güvenilir yönetimi yeniden tesis etmek olarak belirtildi. Ancak bu kurulun Birleşmiş Milletler sistemini değiştirmek veya zayıflatmak için bir girişim olup olmadığı da sorgulanıyor. Birleşmiş Milletleri sürekli eleştiren Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ni bazı önemli Birleşmiş Milletler kurumlarından çekmişti. Trump'ın kurulunun Birleşmiş Milletler'in yerini almayı amaçlayıp amaçlamadığı sorulduğunda Trump, Birleşmiş Milletler'ini etkili bulmadığını ancak hala potansiyeli olduğunu düşündüğünü söyledi.
Well, Mike, I mean, the UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential.
Olabilir aslında, yani Birleşmiş Milletler pek etkili olmadı. Birleşmiş Milletler'in potansiyelinin büyük bir hayranıyım ancak potansiyelini hiçbir zaman gerçekleştiremedi. Birleşmiş Milletler benim çözdüğüm tüm savaşları çözmeliydi. Ben onlara hiç gitmedim. Onlara gitmeyi hiç düşünmedim bile. Onlar bu savaşları çözebilmeliydi ve potansiyeli çok büyük olduğu için Birleşmiş Milletler'in devam etmesine izin verilmesi gerektiğini düşünüyorum, diyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yardımcısı Farhan Hak, Trump'ın kurduğu kurulun sadece Gazze ile ilgili çalışmalar için dar bir tanımla yetkilendirildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler çok sayıda kuruluşla bir arada varlığını sürdürmüştür. Dünya çapında bölgesel kuruluşlar, alt bölgesel kuruluşlar ve çeşitli savunma ittifakları bulunuyor. Bazılarıyla ilişkili anlaşmalarımız var, bazılarıyla da yok. Barış Kurulu'nun kurulduktan sonra nasıl bir yapıya kavuşacağını ve onunla ne tür bir ilişki kuracağımızı göreceğiz, diyor. Donald Trump, dünya liderlerini Barış Kurulu'na katılmaya davet ederken bununla beraber kurul içinde bazı birçok bürokratik katman ve buna bağlı birçok kurum da kurdu. Barış Kurulu'nda eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın danışmanı Steve Witkoff'un da dahil olduğu bir yürütme kurulu olacak. Yürütme kurulu ve kurucu konseyin altında planın Filistinlileri içeren tek bileşeni olan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi yer alıyor. Yürütme kurulunda Filistinlilerin yer almaması nedeniyle Halit Engindi, kurulun Filistinlilerin çıkarlarını göz ardı etme tehlikesi olduğunu söylüyor.
The board itself, the structure that's been put in place, this two-tiered board of exclusively foreigners.
Kurulun kendisi, oluşturulan yapı, Filistinlilerin dahil olmadığı, sadece yabancılardan oluşan iki kademeli bir kurul. Aslında birinci kademe neredeyse tamamen Amerikalılardan, Tony Blair'den ve Dünya Bankası Başkanı'ndan oluşuyor. İkinci kademe ise bölgesel paydaşları ve diğerlerini içeriyor, ancak yine Filistinliler yok. Gerçekten de sadece teknik komite, Filistin teknokratlardan oluşuyor ve Filistin kimliği ve rolüne sahip. Ancak Barış Kurulu'nun daha geniş yabancı yapısı ve Filistin Teknik Komitesi arasındaki ilişkinin nasıl olacağını şu anda bilmiyoruz, diyor. Üyeliğin 1,5 milyar dolar olduğu bu kurula daimi üye olabilecek ülke sayısı da sınırlı. Trump yönetimi henüz toplanan fonun niçin kullanılacağını netleştirmiş değil. Ancak bazıları fonun Gazze'nin yeniden inşası için kullanılacağını öne sürüyor. Kanada Başbakanı Mark Carney, ücretin makul olup olmadığı sorulduğunda bu fonun Filistinlilerin koşullarını iyileştirmeye yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.
I mean, that's one of the look the modalities of that money. How's it going?
All these sorunlardan biri bu paranın nasıl kullanılacağı, nereye gideceği gibi sorular. Kanada paranın azami etki yaratmasını istiyor. Bir şeyi vurgulamak istiyorum. Bu durumla ilgili temel bir şeyi vurgulamak istiyorum. Hala Gazze halkına engelsiz yardım akışı, insani yardım akışı sağlayamıyoruz. İlerleme kaydetmek için bu bir ön koşul, diyor. Kurulun Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde olması ve hatta yürütme kurulundaki birkaç İsrail yanlısı üye olmasına rağmen İsrail de kurulu eleştiriyor. İsrail özellikle Türkiye ve Katar'ın dahil edilmesine karşı çıkıyor. İsrail medyasına göre Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Türkiye'nin Gazze'nin yönetimini denetlemekle görevli kurula dahil edilmesine izin vermek yerine tam savaşa geri dönülmesini istediğini söyledi. Gazze'de sivil savunma üyesi Asad Al-Saka, kurulun Gazze'deki son derece zorlu yaşam koşullarını iyileştirmesi gerektiğini söylüyor.
We demand the Board of Peace now to bring in big equipment for the civil defense. Vehicles, machinery.
Barış kurulundan sivil savunma için büyük ekipmanlar getirmesini talep ediyoruz. Enkazı temizlemek ve enkaz altından şehitleri çıkartmak için araçlar, makineler, kaynaklar, buldozerler, ekskavatörler. Ayrıca barış kurulundan Gazze şeridinin yeniden inşasını hızlandırmasını talep ediyoruz. Çünkü şu anda Gazze şeridindeki barınaklarda yaşayan insanlar büyük acı çekiyor ve son derece zorlu yaşam koşullarına katlanmak zorunda kalıyorlar diyor. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Evet sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Zeynep Dönmez'i tebrik ederim. Gerçekten çok büyük başarı demiş Mustafa Bey. Queensland'dan tarihte ilk defa bir Türk tenisçisi dünyanın en büyük dört tenis şampiyonasından biri olan Avustralya'ya çıktı. Üçüncü tura çıktı. İnşallah yarı finale kadar gider. Ayrıca Türkiye'deki genç tenisçilere de çok güzel örnek oldu demiş bu mesajında. Bir başka dinleyicimiz Bondi Harry Bey. Reklam yapıyor. Sydney balık pazarında hamsi restoran taverna çok güzel demiş bu mesajında. Necdet Çimenli Bey, İngiltere hükümetinin siber saldırılarda çok başarılı olan Çin hükümetine Londra'nın göbeğinde büyük elçi açmasına izin vermesi bir sürü nedenleri beraberinde getirir demiş. Zaten büyük bir ihtimalle bir Londra'nın göbeğinde Çin'in bir büyük elçiliği var. Daha büyük bir büyükelçilik binasına onay vermiş olabilir İngiltere hükümeti. Yine Mustafa Bey, Suriye'de çok kötü gelişmeler oluyor. İlerideki günler karanlık. Hatırlarsınız, Suriye Devlet Başkanı kırmızı bültenle aranan, yakalanması için 10 milyon dolar ödül verilecek bir teröristti. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump onu Suriye Devlet Başkanı yaptı. Bence bu gelişmeler bir Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası demiş bize gönderdiği mesajında. Evet sayın dinleyiciler, Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağının başlamasının üstünden neredeyse bir ay geçti. Arkadaşımız Nilgün Kılıç son bir ayda neler olduğuna bakıyor.
Yayınlanan yeni rakamlar, Avustralya'nın dünyada bir ilk olan sosyal medya yaş kısıtlamalarının Aralık ayında yürürlüğe girmesiyle birlikte 4,7 milyondan fazla sosyal medya hesabının devre dışı bırakıldığını, silindiğini veya kısıtlandığını ortaya koydu. Bu reformlar son bir haftada sosyal medya kullanıcılarına yönelik yeni bir tehditle mücadele etmek için harekete geçen birçok ülke nedeniyle dünya çapında büyük bir inceleme konusu oldu. 16 yaşın altındaki gençlerin kendi sosyal medya hesaplarına sahip olmalarını yasaklamak cesur bir hamleydi ve büyük teknoloji şirketleri tarafından şiddetle eleştirilmişti. Ancak bir ay sonra riskin karşılığını verdiği görülüyor. En azından İletişim Bakanı Annika Wells'e göre durum öyle. Wells, internette 4,7 milyon hesabı ortadan kaldırmanın gençlerin ekrandan uzakta kim olduklarını keşfetmelerini sağladığını söyledi.
They can spend a summer making real world connections with each other, with their siblings, with their parents. Skateboarding, riding,
yaz boyunca birbirleriyle, kardeşleriyle, ebeveynleriyle gerçek dünyada bağlantılar kurabilirler. Kaykay, yazma, okuma, sanat, müzikle ilgilenebilirler diyen Bakan Wells, ne olursa olsun kim olduklarını keşfetmek ve gerçek dünyada bağlantılar kurmak için telefon ya da bilgisayar ekranı dışındalar diye konuştu. Yasak, eski adı Twitter olan X, TikTok, Instagram ve YouTube dahil olmak üzere sosyal medya, video ve oyun platformlarını kapsıyor ve genişletilme potansiyeline de sahip. Sadece Meta'nın platformları genelinde, yani Facebook ve Instagram dahil olmak üzere 550 bin kullanıcı profili devre dışı bırakıldı veya kaldırıldı. Dijital sosyolog ve Avustralya Ulusal Üniversitesi Sibernetik Okulu'nda doçent direktör olan Dr. Jessamy Perriam, 16 yaş altı sosyal medya yasağının başarısı konusunda henüz bir karar vermenin erken olduğunu düşünüyor.
It's impressive, but we just don't know in the long term how it's going to pan out. And, you know, especially as we have young people returning.
Uygulama etkileyici, ancak uzun vadede nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz diyen Perriam, özellikle de bu ayın sonunda veya önümüzdeki ayın başında gençlerin okula dönmesiyle birlikte bu politikanın başarısının gerçek boyutu o zaman ortaya çıkacak diye düşünüyorum şeklinde konuştu. E-güvenlikten Julie Inman Grant, ofisinin Aralık ayında yasak getirilmeden önce 8-12 yaş arası çocukların %84'ünün hesabı olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Söz konusu rakamlar sosyal medya şirketlerinin yasalara uymak için anlamlı çabalar gösterdiğini de ortaya koyuyor.
We said please focus on the deactivations first, but we expect continued improvement. We expect you to prevent.
Lütfen öncelikle devre dışı bırakma işlemlerine odaklanın. Ancak sürekli iyileşme bekliyoruz diyen Julie Inman Grant, tekrar suç işlenmesini, yani ek hesap oluşturulmasını önlemenizi bekliyoruz. Bunun olmasını engellemek için alabilecekleri bir dizi sinyal var diye konuştu. Avustralya, Malezya ve Yeni Zelanda'da dahil olmak üzere birçok ülkenin benzer adımları değerlendirdiği sosyal medyada yaş sınırlamalarına yönelik küresel bir hareketin öncüsü haline geldi. Başbakan Anthony Albanese, ebeveynlerin söz konusu yasağın çocuklarının hayatları üzerindeki olumlu etkisinden bahsettiklerini söyledi.
In spite of some skepticism out there, it's working and being replicated now around the world.
Albanese, bazı şüpheciliğe rağmen bunun işe yaraması ve dünya çapında artması Avustralya için bir gurur kaynağıdır diye konuştu. Başka küresel kısıtlamalar da yolda gibi görünüyor. Küresel olarak kolluk kuvvetleri uzun zamandır sosyal medyada özellikle çocukların cinsel istismarı potansiyeli ve gerçeği konusunda alarm veriyor. Geçen hafta Filipinler, Elon Musk'ın şirketi X'in yapay zeka sohbet botu Grok'u yasaklayan üçüncü ülke oldu. Grok'un geçen hafta kadın ve çocukların müstehcen görüntülerini yaydığı ortaya çıktı. Malezya ve Endonezya'da yazılımı kısıtladı. X şirketi ise yaptığı açıklamada belirli içeriklerin coğrafi olarak engellenmesi de dahil olmak üzere değişiklikler yaptığını belirtti.
We've implemented technological measures to prevent the Grok account from allowing the editing of images of real people in revealing clothing such as
Grok hesabının bikini gibi açık giysiler içindeki gerçek kişilerin görüntülerini düzenlemeye izin vermesini engellemek için teknolojik önlemler aldık diyen X şirketi, bu kısıtlama ücretli aboneler de dahil olmak üzere tüm kullanıcılar için geçerlidir. X'in Grok hesabı üzerinden görüntü oluşturma ve fotoğraf düzenleme özelliği artık yalnızca ücretli aboneler için mevcuttur diye duyuruldu. İngiltere ve Fransa, X şirketine içeriği durdurmak için vaat edilen değişiklikleri yerine getirmesi için baskı uyguluyor. İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, İngiliz parlamentosuna yazılımın sahibi olan X şirketinin uyarıldığını söyledi.
We've made it clear that X has to act, and if not, Ofcom has our full backing and will introduce and are introducing legislation.
X'in harekete geçmesi gerektiğini açıkça belirttik. Ancak geçmezse Ofcom'dan tam desteğimizi alıyor ve yasa çıkaracak ve çıkarılıyor diyen Keir Starmer, Sayın Başkan, meclisi bilgilendirmek için bu sabah X'in İngiltere yasalarına tam uyum sağlamak için harekete geçtiğini öğrendim. Eğer öyleyse bu memnuniyet verici. ancak geri adım atmayacağız diye konuştu. Kaliforniya Adalet Bakanı yazılımı soruşturuyor ve Başbakan Albanese Avustralya'nın da bu konuya odaklandığını doğruladı.
The use of generative artificial intelligence to exploit or sexualize people without their consent is abhorrent.
İnsanların rızası olmadan yapay zekayı kullanarak onları istismar etmek veya cinselleştirmek iğrençtir diyen Başbakan Albanese, "Ey güvenlik birimimizin bunu incelediğini biliyorum. Bu bir kez daha sosyal medyanın sosyal sorumluluk göstermediğinin bir örneğidir. Ve Avustralyalılar ve aslında küresel vatandaşlar daha iyisini hak ediyor." diye konuştu. Dr. Perriam bunun Avustralya'daki 16 yaş altı yasağını haklı çıkaran bir an olduğunu söyledi ancak politikanın gelecekte daha esnek olmasını umduğunu da dile getirdi.
The way that this process has been set up to be incredibly flexible, so you know the list of banned and unbanned platforms is it's not static, it can shift and change.
Bu sürecin inanılmaz derecede esnek olacak şekilde kurulmuş olması, yasaklı ve yasaksız platformların listesinin statik olmaması, zaman içinde değiştirilebilmesi ve e-güvenlik birimi ile diyaloğu teşvik etmesi açısından önemli diyen Dr. Perriam, ancak gençlerin yaşam deneyimlerine ve hayatlarının o aşamasında ihtiyaç duydukları şeylere daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve hayatlarında teknolojiye ve teknoloji olmadan büyüme, gelişme ve fırsatları keşfetme fırsatına sahip olabilmeleri de gerekiyor diye konuştu.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce birkaç tane gündemdeki son dakika gelişmesini sizle paylaşmak istiyorum. Yeni Zelanda'da seçim tarihi belli oldu. 7 Kasım'da düzenlenecek. Başbakan Chris Luxon açıkladı Yeni Zelanda'da meclis seçimleri. Queensland'de de Başbakan David Crisafulli dün Senato'dan geçen silah yasasının Queensland'de uygulanmayacağını açıkladı. Queensland'lerin çıkarını olmadığını söylüyor silah geri alım yasasının. Bu arada silah yasasında hem nefret yasasında koalisyonda bölünmeye yol açan ulusalcıların bugün bir araya gelip koalisyondaki geleceklerini sorgulamaları bekleniyor bir toplantıda. Evet sayın dinleyiciler, yayınımıza devam edecek olursak, son günlerde New South Wales'a köpek balığı saldırılarında artış var. Yoğun yağmurların ardından New South Wales eyaletinde bir dizi boğa köpek balığı saldırısı denizde bir gün geçirmek isteyenleri endişelendiriyor. Dün yani salı günü bir adam eyaletin orta kuzey kıyısındaki Port Macquarie yakınlarındaki Point Plomer plajında köpek balığı saldırısına uğradı. Ancak hafif yaralarla kurtuldu. Bu saldırı New South Wales eyaletinde 2 gün içinde meydana gelen 4. saldırıydı. New South Wales eyaletinde yeni bir köpek balığı saldırısı bu kez eyaletin orta kuzey kıyısında. Salı sabahı Point Plomer plajında 39 yaşındaki bir sörfçünün sörf tahtası köpek balığı tarafından ısırıldı. Bacağında hafif kesikler ve sıyrıklarla hastaneye kaldırılan sörfçü sonrasında taburcu edildi. Bu son 48 saat içinde eyalette meydana gelen 4. köpek balığı saldırısı. Pazartesi gecesi 27 yaşında bir adam, Sydney'in Northern Beaches bölgesindeki Manly North Stainy plajında bir köpek balığı tarafından ısırıldıktan sonra ağır yaralandı. Northern Beaches Emniyet Müdürü John Duncan, adamın pazartesi gecesi ameliyat olduğunu ancak durumunun hala kritik olduğunu söyledi.
When we understand our witnesses heard him report a shark And then he suffered a shark bite.
Anladığımız kadarıyla bir köpek balığı adamın bacağını ısırdı. Adam kıyıya çıkarıldı. Çok şanslıydı. O sırada bölgede bulunan can kurtaranlar ve diğer acil servis personeli çok hızlı müdahale ettiler, diyor. New South Wales Ambulans Müdür Vekili Christy Marks, adamın çok kan kaybettiğini ve sağlık görevlileri geldiğinde kalbinin durmuş olduğunu söylüyor.
The patient received 13 units of blood on the way to hospital. We were very lucky to have
hastane yolunda hastaya 13 ünite kan verildi. New South Wales Emniyetinin yolda bizimle irtibat kurması büyük şans oldu. Otoyol devriyesi North Shore Hastanesi'ne giderken bizimle buluştu ve yolda ihtiyacımız olan ekstra kanı bize verdi. Bu çok sık rastlanan bir durum değil. Bu onun hayatta kalma şansını en üst düzeye çıkaran bir şeydi, diyor. Surf Life Saving New South Wales Genel Müdürü Stephen Pierce'e göre 3'ü 24 saat içinde olmak üzere 2 günde 4 köpek balığı saldırısı Sydney'de eşi benzeri görülmemiş bir durum. Pierce, Temel Sanayiler Bakanlığı ve Northern Beaches Belediyesi'nin önümüzdeki 2 gün boyunca bölgedeki 20'den fazla plajı kapatma kararı verdiğini söylüyor.
The reason for this is one, the quality of the water. The water is extremely turbid.
Bunun nedeni birincisi suyun kalitesi. Northern Beaches'de meydana gelen şiddetli yağışların ardından su aşırı derecede bulanık ve tuzlu hale geldi. Her dere ve her çıkıştan plajlara büyük miktarda su akıyor. Bu da boğa köpek balıklarının faaliyetleri için en uygun koşullar. Bu yüzden bugün plaj kapatmaları hiç de şaşırtıcı değil, diyor. Pierce, hükümet, belediye ve Surf Life Saving'in bu süre boyunca köpek balığı faaliyetlerini izlemek için çeşitli yöntemler kullanacağını ve yüzücülere dikkatli olmalarının hatırlatılacağını söyledi. Temel Sanayiler Bakanlığı'nın saldırıları gerçekleştiren köpek balıklarının türünü hala doğrulama sürecinde olduğunu belirten Pierce, halka plajların 48 saatlik kapatma kararına uymaları çağrısında bulundu.
Let me put it this way. If you make a decision after 3 shark incidents in 24 hours attributed to dirty,
şöyle söyleyeyim. Kirli, bulanık, tuzlu suya atfedilen 24 saat içinde 3 köpek balığı saldırısı yaşandıktan sonra yine de surf yapmak veya yüzmek istiyorsanız bu sizin kararınız. Sizin güvenliğinizle ilgili bir karar. Ne yazık ki bir olay meydana gelirse acil durum müdahale ekiplerinin hayatını ve güvenliğini tehlikeye atmış olursunuz. Çünkü onlar da suya girmek zorunda kalıyorlar, diyor. Köpek balığı saldırıları meydana geldiğinden beri halka köpek balığı güvenliği konusuna daha fazla eğitim verilmesi yönünde çağrılar yapılıyor. SBS News Northern Beaches'de yaşayan birkaç kişiyle konuştu. Okyanusta ne zaman güvenli bir şekilde yüzülebileceği konusunda herkes bilinçli değil.
I didn't really know it was bad to go in the water if it was murky.
Suyun bulanık olduğu zaman denize girmemek gerektiğini bilmiyordum. Evet, bu tür konularda pek bilgim yok, diyor.
I was down here yesterday before the third attack and there were still people swimming and I don't.
Bir başkası da 3. saldırıdan önce dün buradaydım. Hala yüzenler vardı ve evet, suyun bulanık olduğu zaman denize girmenin iyi olmadığı genel olarak bilinmiyor sanırım, diyor. Köpek balığı kuralları üzerine bir kitap yayınlayan Sydney Üniversitesi kamu politikası uzmanı Chris Pepineff, suyun bulanık olmasının yanı sıra Sydney'in kanalizasyon sisteminin de köpek balıklarını çekebileceğini söylüyor.
I've also said that, you know, if we cleaned up the pipes, that would be shark bite prevention.
Kanalizasyon borularını temizlemek köpek balığı saldırılarına karşı etkili bir önlem ve bence bu 20 yıldır geçerli. Parramatta Nehri'ne atık su boşaltan mezbahalar gibi başka örnekler de vardı. Bondi'den büyük bir kanalizasyon çıkışı vardı. Bunlar ortadan kaldırıldığında köpek balığı sayısı da azaldı. Yani daha temiz su ve daha iyi borular köpek balığı saldırılarını önler, diyor. Profesör Pepineff ayrıca halk için daha kapsamlı köpek balığı güvenliği eğitimi gerektiğini söylüyor.
We know that they're coming and we know we can track them, which is why when we know that they're there and we know the water temperature.
Onların geldiğini biliyoruz ve onları takip edebileceğimizi de biliyoruz. Onların orada olduklarını biliyoruz. Su sıcaklıklarının yüksek olduğunu biliyoruz. Onları çeken kanalizasyon ve balıklar olduğunu biliyoruz. Bir de halkı bilinçlendirmek için eğitim vermemiz gerektiğini biliyoruz, diyor. Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir sonraki yayınımız yarın 22 Ocak 2026 Perşembe saat 14'te başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.
Paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.